Merhaba arkadaşlar, Büyük Sorularda Sinan Canan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fazılcığım.
Bugün sorunsal olarak şunu seçtik. Üreme hakkı sınırlandırılmalı mıdır? Yani nüfusu kontrol etmeli miyiz?
Bunların hepsini kısırlaştıracaksın. Öyle bağlayalım mı programı? Güzel olur.
Dünyada şu an güncel insan nüfusuna baktım. 8 milyarmış. Sürekli yeni insan doğuyor ve ölüyor da. Bunların tabii net popülasyon artışını hesaplayınca saniyede artı bir gibi bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Her saniye bir insan doğuyor. 2080 yılına kadar bu nüfusun 10 milyara ulaşması öngörülüyor. Sizce dünya bu kadar insanı kaldırabilecek durumda mı? Yakında böyle gıda ve su için savaşabilecek duruma mı geleceğiz? Ne olacak?
Şu anı bile kaldırmıyor zaten de sorun insan sayısının çokluğu değil. Aslında insanın yaşam biçimiyle ilgili bir problem var. Zira yıllar evvel Bilgi Üniversitesi'nden bir hocamızın bir sunumuna katılmıştım. Orada işte bir simülasyon yapmışlardı. O zaman 7 milyar küsürdü herhalde dünya nüfusu, tam hatırlamıyorum. Demişti ki dünyadaki her insan ortalama bir Amerikalı'nın yaşadığı gibi yaşamaya kalksa bize 4,5 dünya daha lazım. Ama İnsanlar ortalama bir Somali ailenin yaşadığı gibi yaşarsa bu dünya 18 milyar mı 28 milyar mı da insanı besleyebiliyordu. Öyle bir durum var. Şimdi sorun modern insanın yaşam tarzıdır. İnsanın sayısı değil. Öncelikle bunu koyalım ama tabii ki hani gönül ister ki Sinan Canan ya da biri çıksın televizyonda bir şey anlatsın, herkes aydınlansın ve tüketimini azaltsın, dünyayı korusun, karbon ayak izini küçültsün falan filan. Öyle bir dünyada tabii ki olmayacak. Öyle bir ütopik beklentimiz de yok. Dolayısıyla aslında konuştuğumuz insan bugünkü gidişatıyla ne hale gelecek? Çok net bir resim var önümüzde. Eğer bu tavrımızı değiştirmezsek olacak çok belli. Şu anda kapitalist sistemin ufak modifikasyonlarıyla, yani saf kapitalizm değil ama sosyalleştirilmiş kapitalizm varyantıyla bütün dünyaya neredeyse hakim olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu sistem şu ya da bu şekilde kar odaklı. Kar odaklı olması da her türlü işletmenin, devletin, yapının büyümesini öngörüyor. Devamlı büyümek için büyümek kanser hücrelerinin ideolojisi olduğu için de biz bu gezegenin kanseri olmuş durumdayız. Ve çok yakın bir zamanda temel kaynaklarla ilgili ciddi kıtlıklar, problemler, savaşlar ve kıyımlar yaşanacak. O çok belli. İnsan türünün öğrenerek davranışını değiştirecek, kendisi için iyi olanı seçecek kadar erginleşmediği bir devirde bu kadar kalabalıklaşması da bence kozmik bir şanssızlık. Maalesef bunun sonuçlarını hep beraber yaşayacağız. Ve nüfus artışı şu anda dünyanın bence en önemli problemi. Tekrar ediyorum, sayısal olarak değil, yaşam tarzı ile ilgili olarak en büyük problemi.
Peki ya madem yaşam tarzından konuşuyoruz, o zaman biraz karbon ayak izinden konuşalım. Nasıl insanlık olarak çevreye, doğaya daha az zarar verebilecek şekilde yaşamlarımızı dönüştürebiliriz ki böylece nüfus istediği gibi artmaya devam etsin ve biz de sağlıklı bir şekilde yaşayabilelim?
Şimdi bütün canlılar çevreleriyle belli bir denge durumunda yaşarlar. Bu dinamik bir dengedir bu arada, kaotik bir dengedir. Mesela işte lojistik fonksiyonlarla falan ifade edebileceğimiz kadar matematiksel temele dayanır. Çok basit bir denkleme göre mesela ölüm doğum hızları çevresel kaynaklarla beraber belli bir dengeye oturur. Ve bu denge içerisinde salınır. Bazen artar, bazen azalır ama belli bir bantta kalır. Üstü alt sınırı vardır. Şimdi insandaki nüfus artışına bakıyorsun, lineer olarak ve hatta logaritmik olarak yukarı doğru gidiyor. Burada bizim doğal olmayan bir takım özelliklerimizin çok önemli payı var. Bir kere biz gözü doymayan bir varlığız. Yani gözümüz doymuyor. İhtiyaçlarımızın hepsini alsak bile daha fazlasını alasımız geliyor. Markete gittiğimizde hep ihtiyacımızdan fazlasını alıyoruz. Bana inanmayan evdeki buzdolabına baksın. Bunu çok sık hatırlatıyorum. Lütfen bir daha bakın. Buzdolabında en az 5 günlük yiyecek var. Niye? Yarın bir gün bir şey olursa, market kapanırsa ne olacak gibi. Halbuki görünürde öyle bir tehlike olmasa bile avcı toplayıcı zihnimiz bu döngüden çıkamıyor mesela. Biz o yüzden henüz tam bu dünyanın kaynak bolluğuyla uyumlanmış bir canlı değiliz. Şimdi böyle bakınca dürtülerini, kendisini ve doğayı hiç tanımayan insanın bunlarla uyumlanması beklenebilir bir şey değil. Ben ne yapıyorum 4-5 senedir? İnsanın fabrika ayarları diye bir şey anlatıyorum. Bunu niye anlatıyorum? İnsanın temel yapısı, fizyolojik, psikolojik ve ruhsal donanımı belli koşullar için ayarlanmıştır. Fakat şu anda içinde kendi yarattığı koşullar bununla aşırı derecede uyumsuzdur. Bundan dolayı insan hem kendisine hem çevresine çok ağır zararlar veren bir canlıya dönüşmüş durumdadır. İnsanın fabrika ayarlarına daha uygun yaşaması halinde hayatındaki sorunların da hemen hemen hepsinin çözümünü en azından tetikleyebileceğini düşünüyorum. Ben insanın bütün sorunlarının buradan kaynaklandığını düşünüyorum ama biraz kibar olayım. Sorunlarının çoğunun çözümü burada yatıyor diyeyim. Kibarlık olsun o da şeyden yani. Çok kibirli herif demesinler diye. İnsan doğayla dengeye gelmek için önce doğayı tekrar tanımak zorundadır. Biz doğayı unuttuk. Doğayı bahçemizde ya da saksımızda yetişen bitkiden ibaret zannediyoruz. Halbuki doğa son derece kompleks bir ilişkiler ağıdır. Multikompleks bir network'tür, şebekedir. Ve onun nasıl işlediği konusunda mesela bizim nesil, hatta bizden önceki nesilden itibaren neredeyse hiç bilgimiz yok. Doğaya dokunmadan yaşıyoruz. Bugün dünyadaki insanların %70-80'i falan şehirlerde yaşıyormuş artık. Kırsal diye bir şey hiç kalmayacak. Ve çoğumuz gıdayı üretilen bir şey zannediyoruz. Gıda üretilen bir şey değildir. Gıda dünyanın bize ikram ettiği bir şeydir. Dikkat ederseniz biz hep canlıları yeriz. Bitki ya da hayvan olsun canlılarla beslenmek zorundayız. Ve bu canlıların tamamı da büyük bir ekosistemin parçasıdır. Biyosfer dediğimiz canlı kürenin elemanlarıyız hepimiz. Ama bunu bir tek unutan biz varız. Her devirde olduğu gibi ne olduğunu unutan insan en büyük yanılgıları ve çatışmaları yaşar. Şu anda da global çapta yaşadığımız bütün krizler, eksiklikler, yokluklar, savaşlar ne varsa bu unutkanlıkla ilgili. Karbon ayak izi dediğimiz şey herhangi bir faaliyetin neticesinde karbon salma miktarımız. Yani ne kadar ortalama bir karbon salımına sebep oluyoruz. Her türlü yanmalı süreç mesela karbondioksit üretir. Bizim işte bilirsiniz yani bir ateş yaktığınız orman yangını olduğunda falan devamlı karbonlu bileşikler açığa çıkar. Doğada zaten karbon dönüşümü diye bir şey var. Karbon siklusu diye bir şey var. Canlıların doğması, ölmesi, parçalanması, besinleri sindirmeleri falan süreçlerin hepsinde bu zaten oluşur. Ama doğada bu işler milyarlarca yıldır adeta şaşmaz bir dengede hafif dalgalanmalarla ilerlerken biz 1900'lü yılların başından itibaren özellikle endüstriyel üretime geçtiğimizde bu işin canına ot tıkadık ve 1990'ların sonundaydı galiba ya da 2000'lerin başı olabilir. Al Gore'un yaptığı çok muhteşem bir TED sunumu vardır. Klasik TED konuşmalar arasında yer alır. Our Choice diye de daha sonra kitabı çıktı bizim seçimimiz diye. Orada karbon emisyonunun yani karbon yayılımının bir projeksiyonunu yaptılar. O zamana kadar olan yükseliş zaten korkutucuydu. O zamanlar 2010'lar 2020'lerin simülasyonunu gösterdi. Böyle tavana vuruyordu. Şimdi o simülasyonu bile aştık biz. Çok fazla tüketip çok fazla parçalıyoruz. Çok fazla üretim yapıyoruz ve atık üretiyoruz. Bütün bunlara bağlı olarak da yaptığımız her bir faaliyet karbon salınımına sebep oluyor. Mesela bugün biliyoruz ki yaptığınız tek bir Google araması 7 gram karbon salınımına sebep oluyor. Sadece Google'a yazıyorsun. Şimdi Google arama beleş zannediyoruz biz. Beleş değil ki. Sorguyu gönderiyorsun, hatlarda iletiliyor, serverlar işte tarıyor veri tabanlarını, alıyor sana sonuç geri getiriyor. Bunların hepsi enerji. Ve bunun sonucunda çok ciddi bir karbon salınımı var. Ne oluyor karbon salınımı olunca? Sistemin kimyasal dengesini bozuyorsun. Ve işte okyanusların asitleşiyor, iklimin değişiyor, sera etkisi oluyor, vırt zırt bir sürü sonuçları var bunun. Ama karbon ayak izi deyince mesela hep gündeme şey de gelir. İşte yeşil enerjiye geçelim. Hep böyle rüzgar pervanesi olsun, güneş enerjisi olsun. Biz lay lay lom takılalım. Bu tip yeşil enerji sistemlerinde şampiyon olan ülkelere bir bakmıyoruz dünyada. Yani bir baksak göreceğiz işin resmini. Bunlarda önde olan ülkelerin tamamı aynı zamanda nükleerde şampiyon ülkelerdir. En baba nükleer santralleri hep bunlarda vardır. Çünkü biz sanıyoruz ki güneş paneli toprakta yetişiyor. Güneş paneli çok pahalı bir teknoloji. Rüzgar türbini çok pahalı bir teknoloji. Ve o pahalı teknolojilere yatırım yapabilmek için enerji üretim fazlanız olması lazım. Bu ülkede benim kanaatim ve birçok komplo teorisinin de bazı komplo teorilerin de kanaati bu. Menderes'in asılmasının bile sebebi 1950'lerde nükleer santral anlaşması imzalamasıdır. Ben mesela nükleer santral böyle bir şey için gerekir dediğimde birileri zıplıyor. O nükleer çok falan filan. Eğer siz haftanın 5 günü tavuk yemek istiyorsanız nükleer enerjiye ihtiyacınız var. Nükleer enerji olmadan böyle bir topluluğu sürdüremezsiniz. Ve o tip yeşil enerjiymiş falan böyle kozmetik işlere girmeniz mümkün değildir. Çünkü bunların üretimi çok pahalıdır. Zengin ve kendine yeten bir topluluk ister. Şimdi bütün buradan bakınca karbon emisyonu ve karbon salınımı açısından aslında en temiz enerji nükleer enerjidir. Yani bütün teknik kısmına bakarsanız nükleerde bizi korkutan ne? Adı üstünde nükleer. Ağır çekirdeklerin bozulumundan kaynaklı enerjiyi su ısıtmakta kullanıyorsunuz. Aslında yaptığınız şey devasa bir çaydanlık gibi bir şey. O teknolojiden çıkan atıklar bizi korkutuyor ve gerçekten korkutmalı. Onları hala ne yapacağımızı bilmiyoruz. Fakat bu kadar tüketime enerji sağlayabilmenin başka bir yolu yok. Aksi takdirde insanlar Enerji darboğazı, doğal kaynak kıtlığı nedeniyle birbirlerini boğazlayacaklar. Çünkü tüketimden vazgeçmeyecekler. Biz burada oruç tutalım, bütün gün bir lokma bir hırka yaşayalım, İşte sürekli çöpümüzü ayrıştıralım, evde kompost yapalım. Bir işte fabrikanın verdiği zararın milyonda birini ancak kompanse edebiliriz. Dolayısıyla sanayileşme, endüstrileşme, bugünkü kafamızla bu karbon ayak izi meselesini düşünmek zor. Bir uçak yolculuğu yaptığımdaki karbon zayiatını öğrendiğimde vallahi evimden çıkasım gelmedi ama sonra ne yapacaksın işte? Dedik ki dünya böyle herkes uçuyor, bari biz de uçalım. En azından kalabalığız, bölüşürüz aramızda diye düşünüyoruz yani.
Peki şunu da sanırım hemfikiriz. Yaşam tarzımızı değiştirirsek insanlık olarak nüfus artışıyla beraber sağlıklı yaşamımız mümkün. Ama şimdi gerçekçi bakalım.
9,5 milyar diyorlar. 9,5 milyarlık bir tipik point var diyorlar. Simülasyonlar onu gösteriyor. Ondan sonra çok büyük bir yıkım olmak zorunda. Yani bu ortalama yaşam tarzı, o kadar nüfus bir arıza çıkacak yani. Az kaldı. Görürüz yani ne olacağını.
Ya işte onu soracağım ben de. Şimdi Asya'da 200 milyon insan doğuyor yılda. Avrupa'da 3 milyon doğuyor. Dünya yok olmadan önce biz bu politikaları hayata geçirebilecek kadar hızlı bir şekilde aksiyon alabilecek miyiz? Böyle bir şey gerçekçi görüyor musunuz?
Hayır. İnsan yeterince evrimleşmiş bir tür değildir. Basa basa yıllardır bunu söylüyorum. O yüzden herkes kendi başının çaresine baksın. Besleyebileceği kadar çocuk yapsın. Yapabileceği opsiyonlara yatırım yapsın. Vaktini boşa harcamasın. Herkesin muhakkak şu ya da bu şekilde toprakla ilişkili bir B planı olsun. Yani bir toprağa erişebilecek, temiz suya erişebilecek, olabildiğince eşten, dosttan, tanıdıktan, köy yerinde bir eviniz varsa dünyanın en şanslı insanısınız. Dünya insanı bir güruh halinde felakete doğru koşuyor ve biz bunu her alışverişimizle, her tercihimizle, her satın almamızla yapıyoruz. Bundan kaçış kurtuluş yok. Bir şeyler olacak. İnşallah hafif atlatırız. Bu arada ben simülasyonların hepsine de %100 güvenmiyorum. Onu söyleyeyim yani. Her an bir kaos payı var. Hiç beklemediğimiz olumlu şeyler de olabilir.
Peki öyleyse sizce herkesin özgürce üreme hakkı olmalı mı?
Herkesin özgürce üreme hakkı zaten var. Yani bunu zaten kısıtlayamazsın. İşte
var
Çin
ama yani
falan...
kısıtlamalı mıyız belki de?
Kısıtlayamazsın çünkü mesela şu anda dünyada bir yasak getir, nüfus patlamasına sebep olursun. İnsan için yasak cazip bir şeydir çünkü. Çin'de falan filan uygulanan, özellikle işte yaptırımlarla falan tesis edilmeye çalışan çocuk uygulamaları bir sürü yerde patlıyor. Az çocuk işte, bir çocuk, iki çocuk ne bir şey var orada. Sürekli arıza veriyor ve sürdürülebilir bir durum değil. Şu anda Avrupa'da mesela nüfus arttırmak için fıttırıyor millet. Çünkü nüfus aşırı yaşlandı, genç nüfus aşırı azaldı ve genç ve çalışabilir bir toplum olmadığında o yaşlıları beslemek için gereken sosyal işte destek fonları, yani bizim SGK gibi olan şeyler, orada artık hani 2-3 kişinin çalışıp bir yaşlıyı hayatta tutmasına kadar bozuldu dengeler. Dolayısıyla dünyanın bir tarafında da böyle bir nüfus azalması sorunu, orası da yerliyor bir an önce. Danimarka hükümeti reklam yapıyordu, evlenin üreyin falan diye bir ara. Gerçekten televizyon reklamları yayınlıyorlardı yani. Hatta böyle devlet romantik tatiller falan hediye ediyor. Afrodizyak yiyecekler falan var yanında, böyle bir şeyler. Adamların canı istemiyor çünkü bireyselleşen toplum öyle bir şey keşfetti. Yani bizim sorunumuz üremeyi sınırlandırmakla ilgili bir şey değil. Tabiatımıza yabancılaşmakla ilgili bir sıkıntı. Bir Amerikalı 4-5 çocuk yapabiliyor bugün. Mesela Katolik Amerikalılar da yine çok doğurganlı kızı yüksek insanlar. Çok çocuk yapabiliyor ama öyle bir masraflı yaşantısı var ki. Yani dünyadaki belki yüzlerce insanın açlığı pahasına Amerika'da bir aile eğitim görüyor, yiyip içiyor ve yaşamını sürdürebiliyor maalesef. Dolayısıyla konu nüfus sayısı değil. Nüfus sayısına engel koymaya çalışmak konuyu anlamamak demektir. Konu yaşam tarzı ve gelir adaletsizliği. Yani bunu görmediğimiz zaman...
Ama bunu da düzeltemeyeceğimize hemfikir olduk sanıyorum biraz önce.
Hiçbir şey düzeltemeyeceğiz zaten. Tespit yapmak, düzeltmek anlamına gelmiyor. Zaten bir çözümlemek var, bir çözmek var. Dücane Cündeoğlu'ndan çaldım. O sürekli çözümlüyor. Ben de devamlı çözsek diye uğraşıyorum. Ama diyor ki benim işim çözümlemek. Doğru söylüyor. Bazı şeyleri çözümlemek lazım. Bana bunun, bu çözümlemenin faydası ne? Ben daha az alacağım, daha az satacağım, daha az yiyeceğim, daha küçük yaşayacağım. Kendimi ancak böyle kurtarabildiğimi fark ediyorum. Çünkü herkes yiyor diye yediğim zaman bunun zararını ben de daha fazla göreceğim. Basit bir örnek vereyim. Çok fazla harcayarak yüksek maliyetli bir hayata alıştığınızda krizde en büyük tokatı yiyenlerden biri siz olacaksınız. Çünkü kırılgan olacak hayatınız Ben mesela zengin semtlerin felaketle sınanmasından çok korkarım. Çünkü oradaki insanlar açlık ve yoklukla ilgili ne yapacaklarını çoktan unutmuşlardır. Ama git mesela çok fukara bir semtte depreme, işte sel baskınına bir şeye maruz kal. Orada çok daha kolay adapte olursun. Çünkü oradaki insanlar yoklukla alışmaya, yaşamaya adaptedir. O yüzden dünyada nerede olduğumuzu, neye hazır olduğumuzu kişisel düzeyde iyi kontrol etmemiz lazım. Ben o yüzden biraz küçük tutmaya çalışıyorum işleri. Hala arabam yoktur mesela, çok şükür.
Peki hocam, biraz da komplo teorisi diyelim.
Haydi bakalım.
Bu özellikle işte Covid zamanı falan da hani bu zaman zaman çıkan bu tür hastalıklar hep işte şey, işte büyük güçlerin bir nüfusu işte dengeli tutmak falan için yaptığı bir şey gibi konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Valla bir şey düşünmeme gerek var mı bilmiyorum ama 8 milyarı daha yeni aştık. Kötü bir planmış bence. Çalışmamış yani. Covid başlamadan önce nüfusumuz 7 milyar küsürdü. Covid geldi. 8 milyarı aştık geçen sene itibariyle. Demek ki yani aslı astarı olmayan bir hikaye. Zaten siz dünyada bir nüfus planlaması yapmak istiyorsanız, yani dikkate değer bir, hani nüfus üzerinden bir yeniden ekonomik dağılım ya da siyasi düzen hedefliyorsanız, net 2-2,5 milyar kişiyi buradan kaldırmanız lazım. Yani kitlesel bir yok oluşa ihtiyacınız var. Nükleeri deneyin yani. Virüsle bu iş olmuyor bence. Böyle daha radikal bir şey bulmak lazım. Dr. Strangelove gibi birilerini getirip bombayı salacağım milletin üstüne. Ulan bunları da YouTube'da söylediğimize inanamıyorum. Televizyonda olsa şimdi stüdyodan kovmuşlardı bizi. Necefli maşrapa girmişti.
Peki hocam, sizce doğa kendi dengesini insana karşı koruyabilir mi? Ya da bir şekilde nüfus dengesini sağlayabilir mi? Yani insanlar bunun karşısında antibiyotiklerle, aşılarla vesaire durmaya çalışıyor gibi görünüyor ama bu sizce mümkün bir şey mi?
Süper soru. Doğanın dengesine hiçbir şey olmaz. Bak, bizim en saçma taraflarımızdan bir tanesi daha kendini bilmezken doğa için endişelenmeye kalkmamız. O kadar abuk bir davranış ki bu. Rahmetli George Carlin vardı, Amerikalı bir stand-upçı. Onun mesela bir gösterisinde anlattığı bir hikaye var. Diyor ki işte plastik çıktı, her tarafta plastik atıkları var. Millet işte bilmem kaç bin senede plastik çözülmüyor. Herkes diyor çok dertleniyor diyor. Kardeşim diyor, bir sakin diyor ya. Belki diyor doğa seni kendi başına plastiği yapamadığı için yaptı. Sen plastiği yaptıktan sonra seni yok edip o plastiği başka bir şeyde kullanacak. Ne biliyorsun diyor ya. Bu kibrin nereden geliyor diyor mesela. Çok son derece mantıklı. İnsan şu anda ne kadar kalabalık, yıkıcı, kirletici, gürültücü gözükürse gözüksün, 4,5 milyar yıllık dünyanın 3,5 milyar yıllık canlılık tarihinde son 50 bin senedir burada olan bir hıçkırıktır ya. Silkeledi mi gider yani. Bir depremde başımıza gelenleri görüyorsunuz. İnsanın doğaya kalıcı bir zarar vereceğini zannetmesi kadar büyük bir ahmaklık ben hayatımda görmedim. Doğayı hiç bilmediğimiz buradan ortaya çıkıyor. Tabiat seni dümdüz eder, yeryüzünden siler. Zira şimdiye kadar tarihte 5 tane büyük yok oluş var. Özellikle en yakında olan 250 milyon yıl kadar önceki dünyadaki canlı türlerinin %92'si ortadan kalkmış. Bak ortama. Lay lay lom takılıyoruz hepimiz. Doğanın umurunda değil yok oluşlar. Ve bizim tek endişe etmemiz gereken şey kendi geleceğimiz. İnsan geleceği ve bireysel geleceğimiz. Yıllar evvel sevgili arkadaşım Güneş'in Aydemir bu doğa aktivistleriyle falan çok uğraştı senelerce. Sonra şöyle bir karara vardı. Dedi ki doğayı öncelikle doğa korumacılardan korumamız lazım. Çünkü doğanın ne olduğunu bilmeden onu korumaya kalkan herkes faydadan çok zarar veriyor. Şu anda insanın da doğayı koruyacağım, insanı daha iyi yapacağım, çevreci teknolojiler üreteceğim bilmem ne falan diye girdiği her çabanın sonu muhtemelen çok azin sonuçlanacak. En son ünlü bir elmalı teknoloji firmamızın lansmanını izledim. Marka vermeyeyim, ayıp olmasın. Orada efendim tabiat ana geliyor. Efendim işte CEO'suna diyor ki ne oldu diyor, karbon salınımını bitirecektin diyor. Diyor bu sene sonuna bitireceğim diyor. Herif bize titanyum telefon satıyor. Yani titanyum sanki şeyden ağaçta yetişiyor yani. Öyle bir oyun var ki burada, öyle komik bir parodi var ki karbonu salmayınca, sıfır karbon yapınca sanki her şey çözülmüş. Bir de bunu reklamda kullanıyoruz. İnsan gerçekten acınası bir varlık böyle baktığınızda. Hiçbir şeyden haberi yok. Mevzuyu bilmiyor. Şu anda muhtemelen Matrix'i yapanlar bizimle çok eğleniyorlar yani. Halimize bak, rezillik.
Gördüğüm kadarıyla doğayı koruma dernekleri aslında daha çok insanı koruma dernekleridir diyebilir miyiz?
Olmalıdır. Fakat onlar da insanla ilgilenmiyor. Yok bilmem işte şurada bununla asitlik arttı, bilmem ne oldu. Yanındaki komşusunun açlığı, öbürünün aşırı tüketimi, birilerinin kapitalist hırsları, bunların hiç gündeminde değil. Bilmem nerede altın aranacak diye köylüleri oraya toplayıp nümayiş yapmak başka bir konu. Git bak bakalım o örgütlerin sahiplerinin dolabında neler var, her gün neler yiyorlar, arabalarının markaları ne, nerelerden alışveriş ediyorlar. Yani ikiyüzlülük paçamıza kadar maalesef bizi sarmış durumda. Böyle bir dünyada tek endişelenmemiz gereken şey Homo sapiens, sapiensin geleceği. Yani çok da kısa sürecek gibi gözüküyor. Bakalım. Bu arada dünyada en kısa süreyle kalan insan türü biz olacağız. Yani o kesin. Bizden önce Homo erectus 1,5 milyon sene yaşamış. Homo habilisler 500 bin sene falan. Biz daha 50 bin seneyi dolduramadan gidiyoruz.
Peki hocam, nüfus nasıl kontrol edilebilir? Siz devletin başında olsaydınız bunu nasıl yapardınız?
3 çocuk yapın derdim herkese. Gerçekten derdim. Mesela şimdi o dönemde bugünkü Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakanken mesela böyle şeyler dediğinde çok fazla dalga geçiliyordu. Şimdi onun aslında orada söylediği şey keyfi ya da ne bileyim geleneksel çok çocuk yapın gibi bir hikaye değildi. Arka planda bir çalışma vardı, bir nüfus projeksiyonu vardı. İşte belki bugünkü göçmen dalgaları yani demografik nüfus değişikliklerini falan bile hesaba katarak bir yerde maddi olarak hakim güç olabilmeniz orayla ilgili belli bir nüfus ağırlığına sahip olmanızla ilgiliydi. Mesela o dönemde böyle bir şey söylendi. Ben de tavsiyeye uydum. Benim de 3 tane çocuğum var mesela. Görevimi yaptım. Gerçi en az 3 çocuktu. Ben asgari görev yapmış adamlardan bir tanesiyim. Bu nüfus sanki dünyanın nüfus sorununa negatif bir katkı yapılıyormuş gibi bize satıldı. Esas problem şu. Besleyebileceğimiz kadar çabuk çocuk yapabilmek. Mesela şimdi bir ülkede bir yönetici en az 3 çocuk yapın dediği zaman açlıktan ölmek üzere olan bir aileye de mi bunu söylemektedir? Yani aslında bu söylenen zaman nasıl duyulmalıdır? Ya gücün varsa yap kardeşim çocuk. Çocuk lazım, bize yeni insan lazım gibi bir mesaj var. Sen önce bir çapına bakarsın. Ben bunu yapabiliyor muyum, buna bakabiliyor muyum diye ilerlersin. Şimdi dünyanın genelinde de biz eğer böyle bir şeyi kontrol etmeye kalkarsak, demin de dedim, başarısız olacağız. Çünkü kısıtlama koymaya kalktığınız anda insanlar coşacak, bir de kimi kısıtlayacaksınız? Biraz önce söyledim, sıkıyorsa Avrupa'yı kısıtlayın. Zaten doğurmuyorlar ki. Onların zaten nüfus problemi yok. Gidip Hindistan'ı kısıtlamaya kalkarsanız çok ağır sonuçlarla karşılaşırsınız. O da olmaz. Oradaki insanların da üremesini engelleyemezsiniz. Burada mühim olan şu kapitalist arzuların yıkıcı tabiatını anlamak ve ona karşı önlemler almak. İnsan kendi dengesini bulan canlılardan biridir. Yeter ki üremesi olmasın. Mesela savaş zamanlarında, yokluk zamanlarında otomatikman çocuk yapma hızı artar. Bu bir hayatta kalma içgüdüsüdür. Türün yaşanmasına dair genetik bir mirastır. Evrimsel olarak böyle bir refleksimiz vardır. Kaynaklar kıtlaştığında, stresler arttığında üreme refleksleri de artar. Bizim muhtemelen kayıtlara bakalım. Hipotez olarak söylüyorum, böyle bir çalışma görmedim ama atıyorum 99 depreminden sonra mesela 2000-2002'de falan doğumların pik yaparak artmış olmasını beklerim ben. Çünkü çok ciddi bir ölüm, stres, kayıp duygusu vesaire vardı. Benim kızım da 2000 doğumlu mesela neticede. Muhtemelen onunla alakalı olabilir. Ve o dönemlerde yaşadığımız nüfus pikleri de bize gösterecek ki bakılırsa görülecek. İnsan darlandığında üreme şeyi artacak. Mesela batıda, gelişmiş ülkelerde niye doğurganlık hızı düşüyor? Maddi refah çok fazla, yarın için endişe az, gelecekteki belirsizlik daha düşük. Dolayısıyla insanlar öyle bir biyolojik yatırım zahmetine girmek istemiyorlar. Ama öbür tarafta benim annemler orijinalde 9 kardeşler. Benim 4 kardeşler annemler şu anda. 5'i gitti. Yani 9'da 4 yaşam oranı. Dolayısıyla böyle bir sirkülasyonda çok çocuk yapmışlar mesela o zaman. Yani bu nüfus kontrolü dediğimiz parametre dünyadaki her aile 2 çocuk yapsa süper olacak şeklinde çözebileceğimiz bir şey değil. Bir eşeğli üreme döngüsünde eğer bir aile ya da çiftleşen erkekle dişi diyelim genel olarak mesela 2 tane yavru yaptığı durumda o popülasyon yok oluşa gidiyor. O popülasyon zamanla yok olur çünkü ölümler, hastalıklar vesaireler her zaman çift sayısından bir fazla ya da iki fazla çocuk yapabildiğinizde popülasyon sürdürülebilir durumdadır. Zaten bizim normalde sayımızın artması lazım ama insanlar dikkat edin bugün hastalıktan ölmüyorlar neredeyse. Tıp ömrü uzatıyor, bir şeyler yapıyor. Yani biz artık doğanın dışında davranan bir sistemiz. O yüzden sınırlamalar, üremeyi kısıtlayanlar, boş işler, gelir dağılımını düzelteceğiz. Bunun da en önemli yolu Cumhurbaşkanı olup ya da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olup bir şeyler yapmak değil, komşumuza bir ihtiyacın var mı diye sorarak başlamamız lazım. Esas oradan başlarsak bu iş düzelir. Bu videoyu duyan herkes yanında bir şeye ihtiyacı olan birine yardım etsin. Dünyanın yok oluşunu geciktirecektir. %100 garanti veriyorum yani.
Şöyle bir şey nasıl oldu peki? Tamam, bu sınırlandırmalar geri tepecektir muhtemelen. Peki büyük devletler, süper güçler ya da onların arkasındaki yönetici figürler diyelim. Bu nüfus kontrolünü politik olarak değil de biyolojik yollarla yapmaya çalışsalardı. Bu ne kadar, kadar doğru olurdu?
O kadar biyoloji yani, bilsek.
Atıyorum kısırlaştırmak işte belli kitleleri, belli genetik haritaları.
Yani sence diye sorayım.
Böyle bir dizi izlemiştim ben hocam. Ütopya diye. Tam olarak da bunu işliyordu. Yani bir farma şirketi var.
Tabii.
İnsanlık yok oluşa doğru gidiyor nüfustan dolayı. Korkunç bir kaosa doğru gidiyoruz. Bu yüzden kendilerini insanlığı kurtarmaya görev edinip belli genomlara sahip insanların üreme sistemlerini elimine edecek şekilde bir şey geliştiriyorlardı.
Şimdi bu yapılabilir. Yani bu teorik olarak mümkün. Ama şu da mümkün. Mesela pandeminin ilk bu kapanmaları gerçekleştiğinde benim de eski hocalarımdan biri, Türkiye'nin büyük profesörlerinden biri, televizyonlardan birinde beyanat verdi mesela. Ağır bir linç yedi doğal olarak. Dedi ki ilk pandeminin ilk vakaları görüldüğünde keşke o ilk enfeksiyon geçiren 50 kişi toplansaydı, bir adada tutulsaydı, hatta itlaf edilseydi bu salgın bu kadar yayılmaz dedi. Şimdi itlaf hayvanları öldürmek için kullandığımız bir terim. Siz insan için böyle bir terim kullandığınızda belki teknik olarak doğru ama vicdani olarak çok doğru duyulmuyor. Dolayısıyla bir sürü problem çıkıyor. İnsanları hayvanlara ya da evcil hayvanlara uyguladığımız yöntemlerle manipüle edemezsiniz. İnsan böyle bir varlık değil. İnsan ortak hikaye ve amaçlarla hareket edebilen, özellikle kendisi özgür iradesiyle karar vermese bile onu manevi olarak alıp götüren bir takım yollara ihtiyaç duyan bir varlık. Baskıya karşı hangi topluluk olursa olsun eninde sonunda işin zıttına inkılap edecek bir hareket başlatıyor. Ve bu hiçbir zaman bizim için hayırla sonuçlanmıyor. Biyolojik olarak teorikte böyle bir şey yapabilirsin ama pratikte bunun hiçbir fayda sağlamayacağını çok net göreceğiz. Bütün ütopyaların ağır distopik ve depresif mesajlarla bitmesinin sebebi budur. İnsan ütopyaya uygun bir canlı değildir. Kendi sistemimiz içerisinde bir düzen bulacağız ama nasıl bulacağız inan ben de bilmiyorum. Ama çok ağır yıkımların olacağı çok belli.
Bizim sorularımız bu kadar şimdilik hocam.
Yani bu konu açtın ama kapanmaz bir konu, onu söyleyeyim. İnsan nüfus sayısının artışı bir sebep değil, bir sonuç. Bu sonucu iyi anlamak için insan doğasını ve dünyalık doğasını yeni baştan öğrenmemiz lazım. İnşallah o kadar vaktimiz kalmıştır. Tabiat açık bir kitap ve son derece şefkatli bir öğretmendir. Soran herkese cevap verir. Hem de bilim diye bir aracın bu kadar geliştiği bir zamanda bu kadar cahil olmamız benim hazmedebildiğim bir şey değil. İnşallah daha fazla merak eder ve öğreniriz.
Peki, teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Büyük sorularda Sinan Canan'la beraberdik.
Vallahi çok ağır konu oldu. Depresyona girdim biraz.
Daha ağır konularla devam edeceğiz. O yüzden lütfen abone olun arkadaşlar.
Oye.
Görüşmek üzere.